Ayrım 3.
Sayfa 20. Bütün hayatını Çinliler ya da yamyamlar arasında geçirmiş olsaydı, şimdi olduğundan ne kadar farklı bir insan olacağını düşünerek ve de giyeceklerimizin biçimine varıncaya kadar 10 yıl önce beğendiğimiz, 10 yıl sonra da belki yine beğeneceğimiz bir şeyin bugün bize ne kadar garip ve gülünç geldiğini, yani kesin ve şüphesiz herhangi bir bilgiden çok adet ve örneğe inandığımızı, oysa oy çokluğunun biraz çetin hakikatler için değerli bir kanıt olmadığını, bütün bir ulustan çok tek bir insanın onları bulmasının çok daha muhtemel olduğunu göz önüne alarak şu sonuca vardım ki, görüşleri başkalarının görüşlerine tercih edilebilecek tek bir kimseyi bile seçmem mümkün değildir. Dolayısıyla da kendime ancak kendim yol göstermek zorunda kaldım. Fakat yalnız başına ve karanlıklar içinde yürüyen biri gibi öylesine yavaş gitmeye ve her şeyde öylesine ihtiyatlı ve düşünceli davranmaya karar verdim ki, pek az ilerleyecek olsam da düşmekten kendimi koruyacaktım hiç değilse. Hatta eserimin taslağını yapmak 12 dipnot. Bakınız 2. bölüm not 9. Ve düşüncemin gücünün yettiği bütün şeylerin bilgisine beni ulaştıracak gerçek metodu aramak için yeterince zaman harcamadan önce eskiden aklın süzgecinden geçirmeksizin doğruluklarına inandığım görüşlerin hepsine tümden yanlış gözüyle bakmak da istemedim. Gençliğimde felsefe disiplinleri arasından mantığı, matematik bilimler arasından da geometricilerin analiziyle cebiri biraz incelemiştim. Bunlar tasarımın gerçekleşmesinde işime yarayabilecek üç sanat ya da bilimdi. Ama yakından inceleyince gördüm ki kıyasları ve daha bir sürü kurallarıyla mantık yeni bir şey öğretmekten çok bilinen şeyleri başkalarına açıklamak ya da Lulus'un sanatı gibi 13 dipnot. Meczup Allame lakabıyla anılan Fransisken keşişi Raymond Lull 1232-1315 soru işareti. Kafirleri din yoluna sokmak için evrensel bir ispatlama metodu icat ettiğini ileri sürüyordu. Descartes da henüz hem ezoterizmi çekici bulup hem de kendi metodunu ortaya koymaya çalıştığı bir sırada Raymond Lull'a merak sarmıştı. Beckmann'a yazdığı 26 Mart 1619 tarihli mektupta şöyle diyordu. Çalışma konumu sizden saklamış olmamak için şunu söyleyeyim ki, okuyucu kitlesine Lull gibi bir Ars Brevis değil de yepyeni bir bilim vermek istiyorum. İster sürekli ister süreksiz, ne türlü bir nicelikle ilgili olursa olsun, genel olarak bütün sorunları her birini kendi doğasına göre olmak üzere çözmeyi mümkün kılacak yepyeni bir bilim. 29 Nisan 1619 tarihli başka bir mektubunda da şunları yazıyordu. 3 gün önce, Dordrecht'te bir handa bir bilgin kişiye rastladım ve kendisiyle Lull'ün Ars Parvası üzerinde konuştum. Adam Lull'ün metodunu kullanabilmekle övünüyordu. Hem de öyle başarılı bir şekilde kullanabiliyormuş ki onu herhangi bir konuda bir saat boyunca konuşabilecek güçteymiş. Sonra aynı konuda bir saat daha konuşması gerektiği takdirde öncekinden büsbütün farklı şeyler bulabilirmiş. Ve bu böylece 24 saat gidermiş. Aklınız yatıyorsa deneyebilirsiniz. Biraz gevezece bir adamcağızdı bu. Bütün bilgisini kitaplardan almıştı. Bunun içinde bilgisini kafasında taşıyacak yerde dudaklarında taşıyordu. Yine de onu oldukça ilgiyle sorguya çektim. Bu sanat diyalektiğin bazı beylik fikirlerinin bir çeşit düzenlemesinden ibaret değil miydi? Kanıtlarını buradan almıyor muydu? Kabul etti. Fakat ne Lull'un ne de Agrippa'nın kitaplarında bu sanatın sırrını çözmeye yarayan zorunlu bazı anahtarları açıklamamış olduklarını da sözlerine ekliyordu. Bunu bana bir hakikati söylemiş olmaktan çok bir cahilin hayranlığını kazanmak için söylediğinden şüphedeyim. Daha doğrusu eminim. Ama yine de kitap elimde olsaydı sorunları incelemek isterdim. Fakat kitap sizde var. Lütfen vakit bulduğunuzda şunu bir inceleyin. Ve bu sanatı zekice bulup bulmadığınızı bana bildirin. Bilinmeyen şeyler hakkında bilgi verecek yerde muhakeme yürütmeksizin söz söylemekten başka bir işe yaramıyor. Mantıkta pek doğru ve pek yararlı birçok kurallar bulunmakla birlikte bunların arasına birçok zararlı ve gereksizlikler de karışmıştır. Böylelikle doğru ve yararlı olanları zararlı ve gereksiz olanlardan ayırmak, bir mermer kitlesinden bir Diana ya da Minerva heykeli çıkarmak kadar güçtür. Eskilerin analiziyle yenilerin cebirine gelince, yalnızca en soyut konulardan söz etmeleri, hiçbir işe yaramaz görünmeleri bir yana, üstelik bunlardan birincisi şekilleri inceleme işiyle kendisini öylesine sınırlandırmıştır ki, hayal gücünü zorlamaksızın anlayış, entendement'ı işletip geliştiremez. Bir takım kural ve sayıların boyunduruğu altında kalan ikincisi ise zihni işleten bir bilim olacak yerde karışık ve karanlık bir sanat haline gelmiştir. Bunun için bu üçünün elverişli yanlarını alan fakat kusurlarını çıkarıp atan başka bir metot aramak gerekir diye düşündüm. Yasaların çok sayıda oluşu çoğu zaman ahlak bozukluklarına özür teşkil eder. Oysa sayıca pek az ama sıkı sıkıya uygulanan yasalara sahip bir devletin yapısı daha düzenlidir. Böylece mantığı meydana getiren o bir sürü kural yerine aşağıdaki dört kuralın bana yeteceği, ancak onlara uymaktan bir defa bile geri kalmamak için sağlam ve değişmez bir karar almam gerektiği inancına vardım. 14. Dipnot. Sağlam ve değişmez bir karar. Bu deyim bir leitmotif gibi Descartes'in bütün eseri boyunca tekrarlanır. Metodun öbür dört ünlü düsturuna gelince bunların bütün konuşma boyunca ancak birkaç satır işgal etmekle kaldığı görülecektir. Aşağı yukarı bütünün 125'te biri. Bu durum eserin başlığı üzerine garip bir ışık serpiyor. Söz konusu düsturlar için aklın idaresi için kurallara başvurmak yerinde olur. Descartes bu eseriyle 8 yıl kadar önceleri aynı yolda yürümeye başlamış fakat sonuna kadar gidememişti. Bu ilk yoklama ve araştırmalar son derece önemlidir. Birincisi, doğruluğunu apaçık olarak bilmediğim hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmemek, yani aceleyle yargıya varmaktan ve ön yargılara saplanmaktan dikkatle kaçınmak ve vardığım yargılarda ancak kendilerinden şüphe edilemeyecek derecede açık ve seçik olarak kavradığım şeylere yer vermekti. İkincisi, inceleyeceğim güçlükleri daha iyi çözümlemek için her birine mümkün olduğu ve gerektiği kadar bölümlere ayırmaktı. Üçüncüsü, en basit ve anlaşılması en kolay şeylerden başlayarak tıpkı bir merdivenden basamak basamak çıkar gibi en bileşik şeylerin bilgisine yavaş yavaş yükselmek için, hatta doğal olarak birbirleri ardınca sıralanmayan şeyler arasında bile bir sıra bulunduğunu varsayarak düşüncelerimi bir sıraya göre yürütmekti. Sonuncusu ise hiçbir şeyi atlamadığımdan emin olmak için her yanda eksiksiz sayımlar ve genel kontroller yapmaktı. Geometricilerin en güç kanıtlamalarına ulaşmakta kullana geldikleri bu uzun ama pek basit ve kolay muhakeme silsileleri, insanların bilgi alanına giren bütün şeylerin aynı tarzda birbirlerini izlediklerini ve doğru olmayan hiçbirini doğru diye almamak ve birini ötekinden çıkarmak için gereken sırayı izlemek şartıyla bu şeyler ne kadar uzak olurlarsa olsunlar yine de onlara erişilebileceğini ve ne kadar gizli olurlarsa olsunlar onların keşfedilebileceğini düşünmeme vesile oldu. Ve işe hangilerinden başlamam gerektiğini bulmakta pek güçlük çekmedim. Çünkü en basit ve bilinmesi en kolay şeylerden başlamam gerektiğini daha önceden biliyordum. Ve bugüne kadar bilimlerde hakikati aramış olanlar arasında yalnızca matematikçilerin bazı kanıtlamalar, yani kesin ve apaçık bazı kanıtlar bulabildiklerini dikkate alarak yine onların ele alıp inceledikleri şeylerden başlamam gerektiğinden şüphe etmiyordum. Bundan beklediğim biricik yarar, zihnimi hakikatlerle beslemeye ve yanlış kanılarla yetinmemeye alıştırmaktı. Fakat bundan dolayı genellikle matematikler adı verilen ayrı ayrı bilimlerin tümünü öğrenmek niyetinde değildim. Ve objelerinin farklı olmasına rağmen bütün bu bilimlerin bu objelere ait çeşitli ilişki ve orantılardan başka bir şeyi göz önüne almamak noktasında birleşmekten geri kalmadıklarını görerek, bu orantıları sırf genel bir biçimde ancak onları bilmemi kolaylaştıracak konularda varsayarak ve hatta ileride uygun düşecekleri diğer bütün konulara daha iyi uygulanabilmeleri için hiçbir konuyla sınırlandırmayarak incelememin daha iyi olacağını düşündüm. Sonra onları bilmek için bazen her birini ayrı ayrı incelemek ve ancak bazen birçoğunu birden hatırlamak ya da kavramak ihtiyacında olacağımı göz önünde tutarak bunları ayrı ayrı daha iyi inceleyebilmek için çizgiler halinde tasarlamam gerektiği kanısına vardım. Çünkü bundan daha basit bir şey bulamadığım gibi ne hayal gücümle ne de duyularımla daha seçik bir şey tasavvur edemiyordum. Ne var ki bunları aklımda tutabilmek ya da birçoğunu birden kavrayabilmek için elden geldiğince kısa bir tarzda bazı rakamlarla açıklamam gerekirdi. Böylelikle geometrik analiz ile cebirin en iyi yanlarını alacak, her birinin bütün kusurlarını öbürüyle düzeltecektim. Sonuç olarak diyebilirim ki seçtiğim bu az sayıdaki kurallara harfi harfine uymam, adı geçen iki bilimin kapsadıkları bütün sorunları çözmekte bana çok büyük kolaylık sağladı. Öyle ki en basit ve en genel olanlarından başlayıp bulduğum her hakikati sonra daha başkalarını bulmakta bir kural olarak kullanmak suretiyle bu sorunları incelemeye ayırdığım 2 ya da 3 ay içinde yalnız eskiden pek güç bulduğum birçoklarını çözmekle kalmadım. Fakat sonuna doğru bence bilinmeyen sorunların bile hangi yollardan ve ne dereceye kadar çözülmelerinin mümkün olduğunu belirleyebileceğimi de gördüm. Her şeyde ancak bir tek hakikat bulunduğunu ve onu bulan kimsenin o şeyi bilinebileceği kadar bildiğini, örneğin aritmetik öğrenen bir çocuğun kurallara göre bir toplama yaptığı zaman incelediği toplam hakkında insan zihninin bulabileceği her şeyi bulduğundan emin olabileceğini göz önüne alırsanız, söylediklerim herhalde size fazla iddialı görülmez. Çünkü nihayet doğru sırayı izlemeyi ve araştırılan şeyin bütün hal ve şartlarını tas tamam saymaya öğreten bir metotta aritmetik kurallarına kesinliğini veren her şey var demektir. Fakat bu metotta beni en çok memnun eden şey, her konuda tamamiyle değilse bile hiç olmazsa gücüm yettiği kadar aklımı kullandığımdan emin olmamdı. Üstelik onu uygularken zihnimin yavaş yavaş objelerini daha açık, daha seçik bir şekilde kavramaya başladığını hissediyordum. Ve onu hiçbir özel konuya bağımlı kılmadığımdan cebirin güçlüklerini uyguladığım gibi başka bilimlerin güçlüklerine de yararlı bir şekilde uygulamayı düşünüyordum. Bunu yapmak için ilkin karşılaştığım bütün güçlükleri incelemeye kalkışmam gerekmezdi. Çünkü metodun emrettiği sıraya ters düşerdi bu. Fakat hepsinin de ilkelerinin hiçbir doğru ilkesine rastlamadığım felsefeden alınma olduğunu göz önünde tutarak, her şeyden önce felsefede doğru ilkeler kurmam gerektiğini düşündüm. Oysa bu, dünyanın en önemli işi olduğu ve her şeyden çok bu işte acele yargıya varmaktan ve ön yargılara saplanmaktan sakınmam gerektiği için, o zamanki 23 yaşımdan daha olgun bir yaşa varmadan, 15 dipnot. Yine 1619 yılına bir atıf. Ve hem o tarihten önce edindiğim bütün yanlış görüşleri zihnimden söküp atmak, hem de daha sonra muhakemelerime malzeme oluşturacak birçok deneyimler toplamak ve benimsediğim metotta kendimi daha da kuvvetlendirmek için bir takım egzersizler yaparak uzun uzadıya hazırlanmadan asla bu işi başarıya kalkışamazdım. 3. Bölüm 1. Dipnot. 1644 tarihli Latince başlık, Quaedam moralis sciante regulae, ex hac metodo dep promptae. Bu metottan çıkarılan bazı ahlak kuralları. Nihayet, nasıl oturduğumuz evi yeniden yapmaya başlamazdan önce, onu yıkmak, malzeme biriktirmek ve mimar bulmak ya da bizzat mimarlık etmek ve ayrıca dikkatle onun resmini çizmek yetmez de, 2. Dipnot. Planlar, maket. 2. bölümde 9 ve 12 numaralı notlara bakınız. Latince metin daha da açıktır. Extemplar domus patiente accurate describunt. Yeni bir ev yapmak isteyenler, inşa edecekleri evin planlarını dikkatle çizerler. Aynı zamanda bu işle uğraşırken rahatça oturabilecek bir ev de bulmak gerekirse, tıpkı bunun gibi aklım beni yargılarımda kararsız olmaya zorlarken davranışlarımda kararsız kalmamak 3 dipnot. Descartes için asıl olan tavır, Allen bunu şu aksiyonla ifade ediyordu. Kararsızlık, rahatsızlıkların en büyüğüdür. Ve böylece elimden geldiği kadar mutlu yaşayabilmek için kendime 3 ya da 4 düsturdan ibaret geçici bir ahlak oluşturdum. Size de bildirmek isterim bunu. 4. Dipnot. Descartes'in dilinde isterim, je veux bien demek genellikle çok arzu ederim. Je tiene demektir. Latince metinde ise burada non picebit te sakınca görmüyorum. Je ne répugnaye passe deniliyor. Birincisi, Tanrı'nın çocukluğumdan beri yetişmeme lütuf ve inayet buyurduğu dine sağlamca bağlı kalarak ülkemin yasa ve adetlerine boyun eğmek. 5. Dipnot. Ne denirse densin, bu sözler hiçbir zihinsel sınırlandırmayı dile getirmiyor. Bunda şüphe yoktur. Ama Descartes'in özel dinini teoloji, vahiy ve metafizikte olduğu kadar ahlak ve adetlere dayandırdığı da kesindir. Ve başka her şeyde kendimi birlikte yaşayacağım kimselerin en akıllıları tarafından uygulamada benimsenen, en ölçülü ve aşırılıktan en uzak görüşlere göre idare etmekti. Çünkü kendi öz görüşlerimi tümüyle yeniden gözden geçirmek istediğim için artık onları hiç yokmuş saymaya başladığıma göre en akıllı kişilerin görüşlerini izlemekten daha iyi bir şey yapamayacağımdan emindim. Gerçi İranlılar ya da Çinliler arasında bizim aramızdakiler kadar akıllı kimseler bulunabilirdi belki. Ama bana öyle geliyor ki en yararlısı kendileriyle birlikte yaşayacağım kişilere göre kendime çeki düzen vermekti. Ve bu kişilerin görüşlerinin aslında veritablement ne olduğunu bilmek için de söylediklerinden çok yaptıklarına bakmam gerekiyordu. Ahlakımızın bozukluğu yüzünden inandıklarını olduğu gibi söyleyecek pek az kişi bulunduğundan ötürü değil sadece. Fakat birçoklarının bunu bilmemesinden ötürü de böyle yapmak zorundaydım. Çünkü düşüncenin bir şeye inanmasıyla inandığını bilmesi ayrı şeyler olduğundan çoğu zaman bunlardan biri öteki olmaksızın bulunabilir. Eşit bir şekilde kabul gören birçok görüşler arasından da en ölçüllerini seçiyordum. Çünkü bunlar her zaman uygulanması en kolay görüşler olduğu gibi her aşırılık kötü olduğuna göre muhtemelen en iyileridir. Sonra da yanıldığım takdirde aşırılıklardan birini izlemek gerekirken ötekini seçmiş olmakla doğru yoldan daha çok uzaklaşacağım için yukarıdaki gibi davranmakla doğru yoldan en az sapmış olacaktım. Aşırılıklar arasına da özellikle insanın özgürlüğünden bir şeyler koparan tüm vaatleri koyuyordum. Bu sözlerimden hayırlı bir amaçla zayıf ruhların kararsızlığına bir çare bulmak için ya da dinle ilgisiz bir amaçla insanlar arasındaki ticaret ve ilişkilerin güvenliği için verilen kararlarda sabit kalmaya zorlayan bağlılık yeminlerinin 6. Dipnot. Descartes'in Mersenne yazdığı 30 Ağustos 1640 tarihli bir mektuptaki bazı sözlerine bakılırsa bu kelime din çevrelerini tedirgin etmişe benzemektedir. Bu adamlar bu kerte konu dışı şeyler söyleyerek kötü niyetlerini ve güçsüzlüklerini ortaya koyuyorlar. Bağlılık yeminlerinin levu, insanların zaaflarına çare olmak üzere yapıldığını söylememe kızanlar da öyle. Çünkü konuşmamda dinle ilgili her şeyi gayet açık bir şekilde istisna etmiş olmam bir yana, insanlar eğer hiç değişmez ve hiç zaafsız olsalardı bağlılık yeminleri ne işe yarardı acaba? Bunu bana söyleyebilirler mi? Günah çıkarmak, dinsel bağlılık yeminleri etmek bir erdemdir. Ama eğer insanlar hiç günah işlemez olsalardı, bu erdem de hiç olmazdı. Nitekim Descartes kendisi de uykusunda 3 rüya gördüğü 10-11 Kasım 1619 gecesinden sonra Loret'e bir hac ziyareti yapmaya ahdetmişti. Ava Fatlebü. Ya da sözleşmelerin dayandığı yasaları doğru bulmadığım anlaşılmamalıdır. Fakat hem dünyada her zaman aynı kalan bir şey görmediğim, hem de kendi özel bakımımdan yargılarımı daha kötü değil, daha mükemmel kılmaya karar verdiğim için, eskiden doğru bulduğum bir şeyi, o artık iyi olmaktan çıktığı ya da ben onu öyle bulmaktan vazgeçtiğim halde, Sonradan da iyi bulmaya kendimi zorlayacak olursam, sağduyuya karşı büyük bir suç işlemiş olacağımı düşünüyordum. İkinci düsturum, davranışlarımda, actions, elimden geldiği kadar sağlam ve kararlı olmak ve en şüpheli görüşleri bile bir defa benimsemeye karar verdikten sonra pek güvenilir ve şaşmaz görüşlermiş gibi daima değişmezcesine takip etmekti. 7. Dipnot. Yukarıdaki ikinci bölümün 14. notu ile üçüncü bölümün üçüncü notuna bakınız. Sağlamlık, kararlılık ve değişmezlik kavramlarını burada bir arada görüyoruz. Bununla yolunu şaşırıp bir ormanda kaybolan yolcuların yaptığını yapıyordum. Bu yolcular bir o yana bir bu yana dolaşıp durmamak, hele bir yerde mıhlanıp kalmamak, fakat daima aynı bir yöne doğru, hatta başlangıçta o yönü rastlantıyla seçmiş olsalar bile dosdoğru yürümek ve zayıf ihtimallerle yollarını değiştirmemek zorundadırlar. Çünkü böylece tam istedikleri yere gitmeseler bile hiç olmazsa sonunda bir ormanın ortasından daha iyi bir yere varacaklardır. Böylece hayatın işleri çok kere hiçbir gecikmeye gelmediğinden en doğru görüşleri ayırt etmemek elimizde olmadığı zaman doğru olması en muhtemel olanları izlemek zorunda olduğumuz hiç şüphe götürmez bir hakikattir. Hatta bu görüşlerden hiçbirini diğerlerinden daha muhtemel görmesek bile yine de bazılarını kabule karar vermemiz ve bundan sonra da onlara pratiklikle ilgili kaldıkları sürece artık şüpheli olarak değil de bizi bu kararı vermeye götüren neden pek doğru ve pek kesin bir neden olduğu için pek doğru ve pek kesin görüşler olarak bakmamız gerekir. Bu da beni sonradan kötü olduğuna hükmettikleri şeyleri daha önce iyi bularak yapmaktan kendilerini alamayan bir takım zayıf ve kararsız ruhların vicdanlarını rahatsız eden pişmanlık ve huzursuzluktan kurtarmış oldu. Üçüncü düsturum, her zaman talihten çok kendimi yenmeye ve dünyanın düzeninden çok kendi isteklerimi değiştirmeye ve genellikle düşüncelerimizden başka hiçbir şeyin tamamıyla elimizde olmadığına, dolayısıyla dışımızda olan şeyler hakkında elimizden geleni yaptıktan sonra gücümüzün yetmediği bütün şeylerin bizim için mutlak olarak imkansız olduğuna inanmak alışkanlığını edinmeye çalışmaktı. Gelecekte elde edemeyeceğim şeyleri arzu etmekten kendimi alıkoymak ve böylece kendimi mutlu kılmak için yalnız bu bana yeter görünüyordu. Çünkü irademiz doğal olarak ancak zihnimizin entendment